Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Hadis usulü dersinde 9. dersimiz zayıf hadis. Zayıf hadisin tanımı hakkında. Zayıf hadis, sahih veya hasen hadisin şartlarını kendisinde taşımayan hadistir. Buna merdut hadis de denilir. Geçtiğimiz hafta sahih ve hasen hadisin şartlarını işlemiştik. Zayıf hadise örnek Ebu Davud'un Sünen'inde 1671 numaralı hadisi Cabir radıyallahu anh'den şu şekilde geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ın veçhiyle sadece cennet istenebilir buyurmuştur diyor. Bu hadisin isnadında Süleyman bin Muaz et-Temimi zayıf olduğu için bu hadisin isnadı zayıftır. Bu zayıf hadise bir örnektir. Zayıf hadis akidede, hükümlerde, fazilet konusunda bu gibi konularda delil getirmek, yani herhangi bir şekilde zayıf hadisi delil getirmek caiz değildir. Bazı şartlar yerine geldiği takdirde zayıf hadisin rivayeti, delil getirilmesi değil bak, rivayet edilmesi, fazilet konusunda, bazı amellere teşvik babında, teşvik ve sakındırma konularında veya menkıbe, yani bazı yerlerin, bazı kişilerin faziletini bildiriyorsa, bu gibi konularda rivayetine cevaz vermişlerdir. Bu şartlarda özetle şu şekildedir. Kitap ve sahih sünnete aykırı olmayacak. Zayıflığı çok şiddetli olmayacak. Zayıflığının çok şiddetli olmasını biraz sonra Metainül Aşere'de işleyeceğiz. Şiddetlisi ne demek? Hafif zayıflık ne demek? İkinci şart, zayıf hadis hükümler hakkında olmayacak. Hüküm bildirmeyecek. Amellerin fazileti hakkında olabilir. Ancak hadis fazilet hakkında olmakla beraber hüküm de içerirse bu şartların dışında kalır. Eğer herhangi bir zayıf hadis, zayıf isnatta gelmiş hadis hüküm içeriyorsa bir şekilde bunu da rivayet edilmemesi daha iyidir. Ve üçüncü şart, rivayet edilen hadisin sahih olmadığı da açıklanacak. Yani zayıf hadisin zikredilmesinde zikredilen bu şartlardan anladığımız şu. Kitap ve sahih sünnete aykırı olmayacak. Yani aslı kitap ve sahih sünnette, sahih hadislerde sabit olacak. Faziletler hakkında olabilir. Yani bu ne demek? Diyelim kuşluk namazı sahih hadislerde sabittir. Kuşluk namazı kılmaya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam teşvik etmiştir. Bunun meşru olduğunu bildirmiştir. Yani aslı itibariyle kuşluk namazı kılmak, yani diğer adıyla evvabin namazı kılmak, yani güneş bir mızrak boyu yükseldikten tepe noktasına gelinceye kadar olan vakit aralığında nafile namaz kılmak. Bu meşrudur. Bu amele teşvik eden zayıf hadislerde buna ek olarak, yani bu sahih hadise ek olarak zikredilebilir. Çok şiddetli olmamak şartıyla. Zayıflığı şiddetli olmamak şartıyla. Fakat bu fazileti hakkında zikredilen hadis hüküm içermemeli. Mesela burada en çok yanılan hususlardan birisi şu. Diyelim bu kuşluk namazı hakkında aslı sabit olarak gelmiş. Fakat işte kim 8 rekat kılarsa, kim 12 rekat kılarsa diye zayıf hadisler geliyor. Bu 12 rekat, 8 rekat gibi ibareler, bu lafızlarla rivayet edilen hadisler zayıftır. Ve bunun eğer böyle bir konuda zikredilmesi caiz değildir. Ama eğer diyelim 8 rekat kılınması sahih hadiste sabit olmuşsa, kim 2 rekat kuşluk namazı kılarsa ona şöyle sevap vardır diyorsa bu hadis, işte bunun rivayetine cevaz vermişlerdir. Yani ek bir hüküm, sahih olanlarda sabit olana ek bir hüküm getirmemeli zayıf hadis. Yani mevcut olana teşvik edici olabilir. Bu delil olarak zikredilmez ancak aslı sabit olan bir şeyi destekleme kabilinde. Yani buna istinas deniliyor. Aslı sabit, sabit olan bir şeye farklı bir tarihten getirme. Makrunen rivayet de denilir buna. Müslim'in sahihinde bu türden rivayetler çoktur. Müslim sahihinde bu türden zayıf rivayetler zikretmiştir. Mesela hadisin aslı sahih bir yoldan İmam Müslim'e gelmiştir ve bunu sahihinde almıştır. Sonra aynı hadisi zayıf bir ravi kanalıyla da aktarmıştır. Buna makrunen rivayet deniliyor. Yani aynı hadisi güvenilir birisi rivayet etmiş. Fakat bunu biraz daha kuvvetlendirsin, biraz daha pekiştirsin diye zayıf bir ravi, bazen yanılan veya çokça yanılan bir ravi kanalıyla da aynı hadisi rivayet etmiştir. İşte böyle rivayet caizdir. Yoksa her türlü zayıfın rivayeti caiz değildir. Bugün tergib ve terhib kitaplarında bu şartları gerektiği gibi anlamamaktan kaynaklanan pek çok zayıf, hatta şiddetli zayıf ve uydurma rivayetler mevcut. Zayıf hadislerin tespitinde ravilerin adalet ve zapt durumlarını, yani dindarlıklarını ve ezber kabiliyetlerini incelemek üzere, bunları tespit etmek üzere metaini aşere diye tabir edilen 10 tane madde vardır. Metain kelimesi taane kelimesinin çoğuludur. Taan edilen, yani eleştirilen 10 husus demektir metainul aşere. Ravinin cerhine sebep olan bu hallerin 5 tanesi adaletiyle, ravinin dindarlığıyla alakalı, 5 tanesi de zaptıyla, yani ezber kabiliyetiyle alakalıdır. Adaletle ilgili olanları en hafifinden, en ağırından en hafifine doğru. Birincisi kizb, yani yalandır. Ravinin hadiste yalan söylemesidir. Yani yalan hadis uydurmasıdır. Bu, böyle bir ravinin hiçbir rivayeti alınmaz. Yani hadis uydurduğu tespit edilen bir ravinin hiçbir rivayetine itibar edilmez. Onun hadisleri, eğer tek kalmışsa bu ravi, doğrudan uydurma bir hadis geldiğinde onun uydurmuş olmasıyla illetlendirilir. Falanca hadis uyduran birisidir ve bu hadisi onun uydurmasından şüphe edilmektedir denilir. Niye? Çünkü sadece onun vasıtasıyla gelmiştir o hadis. İkincisi töhmet-i kizb, yani yalan ithamı. Bu da yalan söylemekle itham edilmesidir. Yalanı net olarak tespit edilmemiştir ama yalan söylemekle itham edilmiştir. Bu ikinci mertebedir. Yani en ağırdan hafife doğru giderken ikinci mertebedir. Bu şöyle olur. Mesela bazı hadisleri, muhaddisleri incelerken garip bir rivayet çıkar karşılarına. Yani sahih olan asıllara aykırı, başkalarının rivayet etmediği, güvenilir kimselerin rivayet etmediği, metin olarak da münkerlikler içeren bir rivayet gelir karşılarına. Bu raviye bakarlar, isnadındaki ravilere bakarlar. İçlerinde bir ravi vardır ki, bu ravi adaleti bakımından zan altındadır. Dindarlığı bakımından pürüzlü bir şahsiyettir. Ve bunu bu uydurmuş olabilir diyerek kuvvetli bir zan ortaya koyarlar. Bunu, yani bu rivayette yapsa bu işi bu yapar, bu uydurmuş olabilir diye. Bu kesin olarak uydurduğu ispatlanmamıştır ama böyle bir itham altında kalmıştır. İşte yalan ithamına maruz kalması böyledir. Yine üçüncü şart, üçüncü madde fısk. Yani büyük günahları açıktan işlemek yahut küçük günahlara ısrarla devam etmek, açıktan işlemekle devam etmek fısk diye nitelendirilir. Fasık bir ravinin rivayeti de yine çok zayıf olan hadislerdendir. Eğer böyle bir ravi tek kalmışsa bu da çok zayıftır. Yani hiçbir şekilde bu rivayetler hüccet getirilemez. Başka bir tarikin ilavesiyle desteklenmez. Böyle bir ravinin rivayetini delil getirmek caiz değildir. Bu fıska dünya konularında yalan söylemek de dahildir. Yani ilk iki madde hadis uydurmak hakkındaydı. Bu üçüncü madde dünyevi konularda yalan söylemeyi de içeren genel manada fısktır. Yani bütün günahları açıktan işleyen kimse veya küçük günahları açıktan işlemeye devam eden kimse hadis konusunda kendisine itibar edilmeyen, rivayete alınmayan bir kimsedir. Dördüncüsü bid'attır. Bid'atçiliktir. Bid'atçilik, yani bid'at işleyen herkes değildir bak. Bid'at işlemekten kurtulan çok az insan vardır. Bid'atçilikle burada kastedilen bid'ate, bid'atin yani hüccet kendisine ulaşmasına rağmen bid'at olan bir işte ısrar eden, devam eden ve insanları buna çağıran kimse. bidati savunan bir kimse. Bir kimsenin müptedi olması, bidatçı olması iki şeyden biriyle söz konusu olur. Ya temel akidevi bidatler dediğimiz mürciyelik, şiilik, rafızilik, kaderilik, hadis inkarcılığı, bunun gibi akılcılık, mutezilelik, bunun gibi akidevi temel bidatlar, haricilik gibi akidevi bidatlerden birisine mensup olması, bu fırkalardan birisine mensup olması veyahut da ikincisi ameli olan bidatlerden çokça 4 tane, 5 tane bidati kendisine toplamasıdır. Yani mücerret bir bidat amel işliyor diye bir kimse bidatçı olmaz. Ne zaman olur? Bu bidatler birikir, 3 tane olur, 4 tane olur, 5 tane olur ve kendisine hucceti kame edilmesine rağmen, yaptığı şeyin sünnete aykırı olması olduğu bildirmesine rağmen kendince buna devam eder, bunu uygun görür. Mesela bakın, bir kimseye yolunun bidat olduğu açıklanmasına rağmen, akidesinin bidat olduğu açıklanmasına rağmen buna devam etmesine örnek, en bariz Eşari ve Maturidilerin bidatçiliğidir. Yani nasıl olur da hucceti kâme edilmesine rağmen bunlar devam edebilir derseniz, bunlar diyorlar ki, evet diyor, yani sahabe Allah'ın isim ve sıfatlarını tevil etmemişlerdir. Ama diyorlar, bizim zamanımızda buna ihtiyaç var diyorlar. Yani bizim zamanımız Allah'ın Kur'an ve sünnette geçen sıfatlarını tevil etmemizi gerektiriyor. Yoksa biz Allah'a işte kudret eli demezsek eline, birisi çıkar Allah'ın eli bizim elimiz gibidir demeye kalkar. Böyle küfre sapar diyor. Veyahut da Allah Kur'an'ı, sünneti inkar etmeye kalkar. Onun sıfatını inkar etmeye kalkar. O yüzden biz bunu tevil edelim diyorlar. İşte kastedilen kudretidir. İşte Allah'ın her gece dünya semağına sonuçta birinde nüzulü vardır. İşte bunu anlayamazlar da inkar ederler. Endişesiyle tevil etmişler. Veyahut da aynı beşerin nüzulü gibi, mahlukun nüzulü gibi diye inanırlar korkusuyla, biz bunu tevil etmemiz gerekir. Evet, sahabelerinki daha selametli ama bizimki de daha ilimli ve daha hikmetli. Hikmete daha uygun, maslahata daha uygun. Yoksa insanlar sapıtacak bu konuda diyerek Allah ve Resul adına yersiz endişeler ortaya sunmuşlar ve bu isim ve sıfat gibi konuları tevil etmeye kalkışmışlardır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yani onlara hüccet ulaşmasına rağmen bunu savunurlar. Günümüzde de var böyleleri de. Meselemiz bu değil. Detaylarına girmeyeceğiz. Veyahut Nurcular, Said Nursi gibi kimselere örnek verelim. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette olduğu gibi kıyamet alametleri hakkında bildirilenler muğlaktır. Yani net olarak şu şöyledir, bu böyledir diye bizim belirleme yoluna gidebilecek durumumuz yok. Bazı şeyler ancak çıktığında bilinebiliyor. Bununla beraber mesela Said Nursi materyalist akımların çıkmasından sonra Türkiye ortamında yani materyalizm bilimin kabul ettiğini kabul edip, aklın onayladığını kabul edip, bunun onaylamadığını reddetmek şeklinde cereyan ediyor. Yani Kur'an ve sünnet naslarına bu şekilde bir yaklaşım söz konusu. Ve Said Nursi, iman hakikatlerine çağıracağız insanları iddiasıyla felsefe yolunu tutmuştur ve onlara, insanlara kitap ve sünnete iman etmelerini kolaylaştırdığını zannederek bir takım teviller yapmıştır. Deccal'i tevil etmiştir. Mehdi'yi tevil etmiştir. Deccal'in eşeğini tevil etmiştir. Bir sürü teviller yapmıştır. İsa Aleyhisselam'ı tevil etmiştir. Yani Deccal'in, Mehdi'nin insan olmayacağını, olmayabileceğini, Dabbetül Arz'ın bir virüs, mikrop gibi bir şey olabileceğini, buna benzer tevillere gitmiş, aynı zamanda tahrife de gitmiştir. Lafızlarda da tahrife gitmiştir. Çünkü Dabbetül Arz hakkında Allah Azze ve Celle ayetinde ne diyor? İnsanlara konuşur bir varlık çıkarırız diyor. Bir dabbe çıkarırız diyor. İnsanlara konuşur. Bu yaralar, yani teklim kelimesine aynı cehmiler, nasıl Allah'ın Musa Aleyhisselam'la konuşmasını, oradaki teklim kelimesini tahrif ettiler. Bunlar da bunu tahrif ettiler. İşte onlar yaralar, bu dabbe onlar yaralar. Dolayısıyla bu bir mikrop, bir virüs olabilir diyerek
ne yaptılar? Dabbetul arzın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği şeyin hakikatini örttüler. Deccal konusunda böyle yaklaştılar. Deccal'ın şahıs olmayacağını, bir ideoloji olacağını, manevi bir şahıs olacağını, Mehdi'nin hakeza böyle olacağını iddia ettiler. Zannettiler ki bu şekilde bir yol tutarsak materyalistler iman edecek, İslam olacak. Evet, bunlardan bir kısmı iman ettiler bir şeye. Fakat iman ettikleri şey İslam değildi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şey değildi. Sadece materyalizmden belki çıktılar. Ama İslam'a girmediler. Bunların girdiği şey İslam değil. Hatta belki nurcuların içerisinde, kendi talebeler içerisinde Müslüman olanlar, mevcut Müslüman olanlar Müslümanlıklarını terk ettiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberin bildirdiği gibi iman etmediler bu kıyamet alametlerine. Aynı Allah Resulü'nün bildirdiği gibi iman edenlerle dalga geçer hale geldiler. Siz şimdi Deccal'in insan olduğunu mu zannediyorsunuz? Mehdi'nin insan olarak veya İsa Aleyhisselam'ın insan olarak geleceğini mi düşünüyorsunuz gibi garip teviller çıkardılar. Bir başkası Elmalı Hamdi Yazır'dı galiba. İşte bu asırda seferilik olmaz, tren çıktı diyor. Artık yolculuk kolaylaştı vesaire vesaire. Yani bakın bu insanlar kendilerine, yani kitap ve sünnetin dışına çıkarken mantıki zeminler oturtarak bunu yapmışlardır. Yani sırf Allah ve Resulüne muhalefet olsun diye yapmamışlardır bunu. Halbuki bizim şöyle iman etmemiz lazım. Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hangi dini indirdiyse kıyamet gününe kadar bu din böyledir, kamildir. O dinde değişik bir şey, bir ekleme, bir çıkarma, yapma yetkisi, yorumlama yetkisi, dün inanılan bir şeyi bugün başka bir şekilde, inanılacak şekilde tevil etme yetkisi yoktur hiç kimsenin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ederken, vefat etmeden önce en son sözü, ben sizlere cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak her şeyi açıklamadan aranızdan ayrılmıyorum diyor. Allah Azze ve Celle en son indirdiği ayetinde bu din kamildir, tamamlanmıştır diyor. Bizim sahih bir akide üzerinde olmamız, doğru bir İslam üzerinde olmamız, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte ümmetini, ashabını hangi tamamlanmış din üzerinde bıraktıysa o yolda olmamızdır. Bugün video gibi araçlar kullanarak bununla İslam'a davet ettiklerini, bu sayede bir sürü Hristiyan'ın Müslüman olduğunu iddia edenler var. Bunlar İslam'a girmiyorlar. Bunlar İslam diye insanların ürettiği bir dine giriyorlar. Çünkü İslam'da suretler haramdır. Her musavvir, her suret yapan cehennemdedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunların uydurduğunda hayır, bazı suretler böyle değildir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğinden başka bir din, bir fırka üzerine giriyorlar yani. Evet, belki dünya hükümleri bakımından İslam adını alırlar ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ateştedir dediği gruplardan birine dahil olurlar. Bizim burada dediğimiz gibi bu 72 fırka hadisinde de Allah Resulü'nün açıkladığı üzere benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda bulunanlar ateşten kurtulan fırkadır diyor. Yani Allah Resulü hangi yolda? Neye nasıl inanmış? Sahabeler Allah Resulü hayattayken neye nasıl inanmışlar? Nasıl amel etmişler? Bu yolda olanlar. Bu iş bize şunu yüklüyor. Bizim bidatten, bidatçilikten sakınmamız için, kurtulmamız, selamette kalmamız için bunu çok sağlam bir şekilde muhafaza etmemiz. En basit meselelerimizde bile. Mesela günümüzde bazılar maalesef bu tipten, hem de hadisle amel ettiğini söyleyen insanlar bu tipten garip garip şeyler söyleyebiliyorlar. Diyor ki mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kadınla evlenmek istediği zaman bir sahabe, git ona bak diyor. Seni diyor evliliğini celbettirecek yerlerine bak diyor. Adam burada kadının her yerine bakabileceği manasını çıkarıyor. Sahabe değil adam derken asrımızdaki vatandaştan bahsediyoruz. Bakın bu ve buna benzer bütün meselelerde selefin durduğu yerde durmak esastır. Selef ne yapmış? Selef bu meselede elinden yüzünden başka bir yere bakmamıştır. En fazla gizlice takip etmiştir, örtüleriyle bakmıştır kadına. Bunun gibi. Yani selefin durduğu yerde durmak. Bazen selefin durduğu yerde dururken fertlerini değil, selefin ittifak ettikleri şeylerin bağlayıcı olduğunu bilmek gerekir. Sahabenin ittifakla üzerinde durdukları yerler. Mesela Ayşe radıyallahu anh'a, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın hanımı. Onun vasıtasıyla, onun vesilesiyle Allah pek çok hayırları bu ümmete ulaştırmakla beraber pek çok bidatlere de vesile olmuştur. Ayşe radıyallahu anh'a olması onu bundan temizlemez. Veya sahabelerden bazılarının kendi bazı içtihatları onları Allah mazur görürken onları taklit edenleri mazur görmez. Mesela Sehle binti Süheyl radıyallahu anh'a, Ebu Huzeyfe'nin hanımı. Buna Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelip şikayet, şöyle bir ricada bulunuyor. Diyor ki, Allah'ın Resulü işte Salim diyor, kölemiz Salim. Bizim yanımıza girerdi. Biz öyle alıştık diyor. Ne yapalım şimdi diyor. Yani bu hicap ayeti, kadınlarla erkeklerin arasını engelleyen ayet indiği zaman. O diyor ki, onu emzir. Yani bir bardağa sütünü sal ve 5 sefer bunu yap. 5 emzirmeye yetecek şekilde sütünü içir. O sizin mahreminiz olsun böylece diyor. Ona mahsus olarak bunu yapıyor. Ayşe radıyallahu anh'a bunu yanına girmesini istediği erkeklere, ailesinden, ehli beytinden birisine, sütü olan birisine emzirerek, yani çocuklarını veya büyüklerini, büyüklere de şamil kılarak, bu şekilde yaparak erkeklerin girmesine bu şekilde imkan sağlıyordu. Yani bazıları hani Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girdim ve şöyle şöyle dedi diye rivayetlerden anlaşılan bu. Yani o süt akrabalığı oluşturuyordu böyle ama Allah Resulü'nün diğer bütün hanımlar buna karşı çıkmıştır. Böyle bir şey caiz değildir. Hatta müminlerin halifesi Ömer bin Hattab radıyallahu anh de böyle. Yani sahabenin geneli buna karşı çıkmışlardır. Bu sadece Sehle'ye tanınmış bir özel haktı diye. Allah Resulü'nün diğer hanımları buna karşı çıktılar. Yani büyüğün emzirilmesine. Büyüğün emzirilmesiyle aleykümselam ve rahmetullah. Büyüğün emzirilmesiyle süt akrabalığın gerçekleşmesi kabul edilmemiş şaz bir görüştür. Çünkü kitap ve sünnetin açık nasları şuna delalet ediyor. Emzirme aleykümselam ve rahmetullah. İlk 2 senededir. 30 aylık bir süre. 6 ayda bile doğum gerçekleşebildiği için Allah Azze ve Celle bunu 30 ay, ilk 30 ay olarak anne karnına düştükten itibaren 30 ay diye zikrediyor. İlk 30 ayda yapılan 5 sefer tam emme. 5 sefer tam emme. Yani o bebeklik çağında, ilk 30 ayında olan, 2 yaşına kadar olan çocuklar için geçerlidir. Ondan sonra büyüklerinki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bakın bu genel hükümden tahsiste bulunuyor değil mi? Salim Mevla Ebu Huzeyfe'ye. Genel hükmü sadece onun için tahsis ediyor. Ayşe radıyallahu anh'a burada bundan kıyasla başkalarına da yapması bir hatadır. Ayşe radıyallahu anh'a içtihad etmiştir. Bunun gibi içtihad olarak yaptığı bir sürü hatalar var. İşte Cemel Savaşı'nda Ali radıyallahu anh'a karşı ayaklanması gibi. Buna benzer meselelerde olduğu gibi. Aklıyla gittiği yerde, yani kıyaslama yolunu tuttuğu yerde Ayşe radıyallahu anh'a hata yapmıştır. Diğer sahabeler de sünnet dairesinin dışında hareket ettiklerinde hata yapmışlardır. Ömer radıyallahu anh da yapmıştır. Kendi itiraf etmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh da yapmıştır. Diğer sahabeler de yapmıştır. Temettu'yu yasaklamalarında olduğu gibi. Bu bize neyi gösteriyor? Yani sahabeler bile, Allah Resulü'nün en seçkin sahabeleri bile bu hataları yapabiliyorlar. Allah onları mazur görüyor fakat sonrakileri mazur görmüyor. Taklit edeni mazur görmüyor. Ey Rabbim, madem Ebu Bekri, madem Ömer'i mazur gördüm, beni de mazur gör diyemiyoruz. Neden? Çünkü onlara aleni olarak belirmeyen hak bize belirmiştir. Net deliller onlara apaçık bir şekilde ortaya çıkmamasına rağmen bize ortaya çıkabilmiştir. Allah bize hüccet ulaştırmıştır. Birisine ulaşmayan bir hadis bize ulaşmıştır. Allah Resulü'nün en yakın sahabesi de olabilir bu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh mesela hata ettiği hususlardan birisi şu. Bir elin diyetleri meselesinde. Hadis şöyle geliyor. Bir elden dolayı 50 deve diyet gerekir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ömer radıyallahu anh bununla fetva verirken, bak görüşüne başvuruyor ve parmak yaralamalarında bu 50 deveyi taksim ediyor. Şuna 15, şuna 10, buna 10, buna 10, şuna 9 diyor. Şuna 9, şuna 6 diyor estağfurullah. Şuna 9, şuna 6 diyor. Yani 50 deveyi bu 5 parmağa taksim ediyor. Bir müddet böyle fetva veriyor. Ömer radıyallahu anh'ın Allah Resulü hayattayken kendisinin işitmediği, kendisine ulaşmayan bir hadis, o sıralarda Allah Resulü hayattayken Yemen'de bulunan Amr bin Hazm ailesinden, Amr bin Hazm bir heyet içerisinde geliyor, Allah Resulü'nden diyet hükümlerini yazıp gidiyor. Mektup yazdırıyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a. Bu diyet hükümlerini yazıp gittikten sonra, seneler sonra Ömer radıyallahu anh'a bu Amr bin Hazm ailesine giden mektup ulaşıyor. Ve oradaki hadiste buyuruluyor ki, bir ele 50 deve diyet gerekir. Her parmak için 10 deve. Her parmak için 10 deve diye geçiyor hadiste. Ömer radıyallahu anh hata ettiğini anlıyor ve insanlar Ömer radıyallahu anh görüşüyle fetva vermeyi derhal terk edip Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadisine dönüyorlar. Yani bize açıkça sahabelerin hayatında cereyan eden uygulama şunu gösteriyor. Din sadece Allah'tan ve Resulünden gelendir. Allah'tan ve Resulünden geleni selefin anladığı gibi anlamak esastır. Onların uygulaması gibi bir delille, onların uyguladığı bir delille uygulamak gerekir. İşte kadınların erkeklerin yanına girmesi, erkeklerin kadınların yanına girmesi meselesinde de böyle bir durum söz konusu. Ayşe radıyallahu anh'a iştihat hatası yapmıştır. Büyük erkeklerin de emzirilebileceğini düşünerek bazı erkekleri emzirmiş, böyle bir durum olmayanları yanına sokmamıştır. Süt kardeşliği oluşturduklarını, süt akrabalığı kız kardeşi yoluyla veya bir ailesinden birisi yoluyla süt akrabalığı oluşanlarla arada perde olmaksızın konuşmuştur. Ama böyle olmayanı yanına sokmamıştır. Bugün nasıl aksini iddia edebiliyorlar? Bukhari'de hadis vardır. Eflah'ı, süt amcası Eflah'ı Ayşe radıyallahu anh'a yanına sokmuyor. İzin vermiyor yanına girmesine. Bukhari'dedir bu hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ey Ayşe diyor, bırak girsin diyor. O senin süt amcandır diyor. O senin amcandır diyor. O da diyor ki, ben diyor kadından emdim diyor. Onunla benim ne alakam var diyor. Hayır, onun girmesine izin verebilirsin diyor. Çünkü süt babanın hakkıdır. Baba vasıtasıyla akrabalık esas itibariyle ulaşır. Ve ondan sonra belki izin veriyor Ayşe radıyallahu anh'a. Bu ne demek? Yani süt akrabası olmasaydı o Ayşe radıyallahu anh'ın yanına giremeyecekti. Yanına giremeyecekti. Ayşe radıyallahu anh'a da bu sebeple yabancı erkekleri yanına sokmuyordu. Ey annemiz diyerek sorup gelenlerin bazısı perde arkasından sormuş, bazıları ise yanına girmişlerdir. Bunun da sebebi dediğimiz gibi büyüklerin süt emzirebileceğine, bununla mahremliğin oluşabileceğine inanıyordu Ayşe radıyallahu anh'a. Ve Ayşe radıyallahu anh'ın bu görüşü şahızdır. Sahabeler bu konuda bazı meseleleri getirmişlerdir. Mesela Ayşe radıyallahu anh'a, ben diyor hiçbir yerde seferi olmam diyordu. Her yerde tam kılıyordu. Kendisine Kasım bin Muhammed rivayet ediyor bunu. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın torunu. Ayşe radıyallahu anh'ın yeğeni oluyor. Kasım bin Muhammed bunu rivayet edince Ayşe radıyallahu anh'a bu görüşteydi. Nasıl oluyor diyor bunu dinleyenler. O diyor Osman radıyallahu anh'ın tevil ettiği gibi tevil etti diyor. Yani ne dedi? Ben müminlerin annesiyim. Müminlerin annesi olmam hasebiyle ben hiçbir yerde seferi olmam dedi. Karşı çıkmadınız mı? İtiraz etmediniz mi? Bununla sapmadı mı bu diye sorduklarında ne diyorsun? Müminlerin annesi o diyor. O müminlerin annesi diyor. Yani müminlerin annesine mi çıkışsaydık? Şimdi bakın Ayşe radıyallahu anh'a bu sebeple hiçbir yerde kendisini seferi görmemesi sebebiyle hacca kadınlar topluluğuyla gitmesi de ona işte kendisine Ebu Said el-Hudri'nin önceden izin veriyormuş kadınlar topluluğundan gitmesine, yani gidebileceğine falan. Ebu Said el-Hudri'den şu şekilde geliyor hadis. İman etmiş hiçbir kadına yanında mahremi olmadan yolculuğa çıkması caiz değildir, helal değildir. Bu hadis ulaşınca hemen kadınlar toplumuna gidiyor. Her birinizin yanında mahrem var mı diyor, eleştiriyor onları. Yani mahremi olmayan gitmesin. Ama Ayşe radıyallahu anh'a kendisi gidiyor. Bunun sebebi tevil etmesi. Ben diyor müminlerin annesiyim. Dolayısıyla herhangi bir yerde seferi olmam diyor. Diğer sahabeler buna karşı çıkmışlardır. Bakın burada biz delil ashabı olmalıyız. Yani hadis ehli olmalıyız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadisleri bu meselelerde nasıl gelirse öyle inanırız. Ayşe radıyallahu anh'a tevil yaptı diye biz de onun arkasından tabi olursak Ayşe radıyallahu anh'a masum değildir. Allah Ayşe'yi düzelteceğini, vahiyle düzelteceğini bize vaat etmemiştir. Onu hatalardan koruyacağını bize vaat etmemiştir. Ebu Bekir hakkında, Ömer hakkında, diğer sahabeler hakkında Allah hepsinden razı olsun. Böyle bir vaatte bulunmamıştır. Veya alimlerden, imamlardan birisi hakkında böyle bir vaatte bulunmamıştır. Başka birisini masum kılmamıştır Allah Azze ve Celle. Bu sebeple biz Allah Resulü'nden başka kimseyi taklit edemeyiz. Taklit etmemiz için, ittiba etmemiz için Allah Azze ve Celle bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Ve onun getirdiklerine aykırı olan bir husus kimden gelirse gelsin, bunu kabul etmememiz, bilakis kitap ve sünnette gelene tabi olmamız gerekir. Şimdi konuyla alakalı kısma gelirsek, bid'atçı tabiri, bir kimsenin bid'atçı olması, işte hüccet ulaştıktan sonra teviline devam etmesi halinde söz konusu olur dedik. Yani bir kimsenin hadis rivayetinde rivayetinin zayıf olması, ki bu ilk beş madde adaletle ilgili maddeler dedik. Yani bu maddelerden birisi pürüzlü olursa o rivayet çok zayıf hükmündedir. İlk saydığımız bu 5 madde bir hadisin çok zayıf olduğunu, yani tariklerle kuvvetlenmeyeceğini gösterir. Sen bunu artık bir şekilde kuvvetlendiremezsin. O hadis delil olamayacak bir hadistir. Rivayet edilmesi caiz değildir. Ancak bu bakımından, işte hadisin aslı sahih olarak gelmiştir, takviye olarak, istinas olarak zikredebilirsin. Zayıf olduğunu belirtmek şartıyla. Başka bir türlü bu böyle bir hadisi nakletmemiz caiz değildir. Arkadaşların buna dikkat etmesi lazım. Çok zayıf denmiş bir hadisi de aktarırken onun şiddetli zaafına işaret etmek lazım. Aramızdaki hadis aktarmalarında da buna dikkat etmemiz lazım. Bir kimse ya itikadi bidatlerden birisine bulaşmak sebebiyle bidatçı olur veyahut da cüz'i bidatler dediğimiz ameli bidatleri işlemekte işte 2 olur, 3 olur, 5 olur ve bunun hakkında hüccet kendisine ulaşır. Onun bidat olduğunu, sünnette olmadığını bilir. Buna rağmen bunda ısrar eder ve yaptığı şeyi tevil eder. Bugünkü dernekçilerin hali budur. Biz bu dernekçiler bidat ehlidir dediğimizde, bunlar bidatçıdır dediğimizde, bunlar bidatçıdır diyoruz bakın. Bidat ehli olmuşlardır. Neden? Çünkü kendilerine hücceti anlattığımızda, derneklerinize sünnetten bir delil getirin dediğimizde bir sünnet getirememişlerdir. Ama yorum yapıyorlar. Yorum yapıyorlar. Bu yorumlar şayet kabul edilecek olsaydı, bunlardan çok daha hayırlı kimselerden, sahabelerden, onlardan sonrakilerden kabul edilirdi. Onların yorumları bile kabul edilmemiştir. Bilakis sünnetin sınırında durmak gerekir ve bu kimseler bidatçıdır. Bidatçıya selam vermek dahi caiz değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyi bu. Bidatçıya selam veren, bu hak dine ihanet etmiştir. Yani sünnete ihanet etmiştir. Bu sebeple bu işler bizim kendi tercihimizde olan şeyler değil. Eğer hüccet ulaşmış da buna rağmen sünnet olduğuna dair bir delil getiremediği halde iyi ama sünnette yok ama yine de bu güzeldir diye ısrar ediyorsa bu artık bir bidat ehlidir. Bu bir bidatçıdır. İşte onun da hadis rivayetinde ondan din alma, din namına şahitlik, şahitliği geçersizdir bakın. O şahitlik edemez. Şahitliği geçersizdir. Veya videoyu bugün caiz görenler. Bunların din namına konuşmaları bu artık herhalde ahir zaman ümmetinin ne kadar bereketsiz bir topluluk olduğunu gösteriyor. Bizlerin ne kadar bereketsiz bir toplum olduğumuzu gösteriyor. Allah'ın dinine gereken saygı göstermeyen bir toplum olduğumuzdandır bunlar. Yani bize kitabı ve sünneti anlatanlar, video karşısına çıkan kimselerse bu bizim böyle kimseleri hak ettiğimizi gösterir. Muhtemelen aramızda daha büyük günahlar işleniyor. Daha büyük hukuksuzluklar işleniyor ki bir Müslümanın diğer bir Müslüman üzerinde hakkı, ferden hakkı çok büyüktür. İsmi bile mübarektir Müslümanın. Müslüman adı vardır onda. Fakat aramızda bu dedikodu, gıybet, haset, kin, nefret, yalan, iftira o hadde ulaşmış ki neredeyse 100 tane kelam konuşuyorsak 50 tanesi batıl söz. Yani bunlar bir şekilde bizim esasında cezalandırılmış bir toplum olduğumuzu da gösteriyor olabilir. Yani işlerimizin sünnet üzere gitmemesi, sünnet iddiasında bulunmamıza rağmen kendimizin sünneti arkaya atmış bir topluluk olmamız, Allah'ın kitabına, Resul'ün sünnetine göre kendimizi değerlendirmememiz, hayatımıza bir çeki düzen vermememiz, şekillerimiz, şemaillerimiz, diyaloglarımız, ilişkilerimiz, ticaret hayatımız, her türlü sosyal ilişkilerimiz eğer delille hareketten uzak bir şekilde cereyan ediyorsa, bu gibi fasık olan kimselerin, yani din namına asla, bırakın din namına şahitliğini, dünya hakkında şahitlik etseler bile şahitlikleri kabul edilmeyecek kimselerin bize çıkıp da kitaptan ve sünnetten bahsetmesi Allah'ın aslında bir belasıdır bize. Yani biz bunu göremiyoruz, o ayrı bir şey. Halen daha bunda uyanmazsak, bunun arkasında daha tehlikeli cezalandırmalar olabilir. Biz daha hala ibret almıyorsak bazı şeylerden, bunun arkasında daha büyük fitneler bekleyin. Ve beşincisi cehalettir. Yani ravinin bilinmemesidir. Yani ravi, bu cehalette iki kısım. Ravi ismen ve cismen biliniyor olabilir. Adı Ahmet'tir, Mehmet'tir, her neyse. Ama cerh ve tadil olarak durumu bilinmiyorsa, adalet ve zaptına, ezber gücüne dair herhangi bir şey bilinmiyorsa, o ravi meçhuldür. Birine meçhulül ayn deniliyor, birisine meşhulül hal deniliyor. Meçhulül ayn hiç bilinmemesi. Yani bana bir adam rivayet etti derse, bakın bu adam kimdir belli değil. Bu meçhuldür. Yani şiddetli zayıflık alametidir meçhul bir ravinin olması. Meçhulül hal olan ise adı, ismi, sanı, nesebi bellidir. Falanca kavimden filancadır. Ama bu adil midir? Dindar birisi midir? Ezberi, dikkatliti, gafleti bu gibi hasletleri bilinmiyordur. O zaman meçhulül hal deniliyor buna veya mestur ravi deniliyor buna. Böyle bir ravinin rivayeti de çok zayıf rivayetler türündendir. Beş tane metainül aşerenin kalan beş tanesi de zapt ile, ezber gücüyle alakalı. Bunlar gaflet, yani dikkatsizlik. İkincisi kesretul galat veya fuhşul galat, çok hata yapmak. Üçüncüsü su'ul hıfz, kötü ezberlemek, ezberin iyi olmaması. Dördüncüsü vehim, yani hadisleri karıştırmak, ne rivayet ettiğini bilememek. Ve beşincisi muhalefetus sikat, yani sikalara çokça muhalefet etmek. Kendisinden daha sağlam ravilere çokça muhalif rivayetlerde bulunmak. Bu beş tane husus zayıf hadis, hafif zayıflığa delalet eden cerh ve tadil ifadeleridir. Hafif zayıflık. Ne demek bu? Başka tariklerle işte bu beş tane cerh edilen husustan birine muhatap olan bir isnat başka tariklerle kuvvetlenebilir, takviye edilebilir. İki tane tarik bir araya gelirse bu hasen derecesine çıkar. Aynı derecede olan iki tane hadis. O hafif zayıflık ve şiddetli zayıflığın daha başka açıklamaları var. Eğer Allah nasip ederse ileride detaylı hadis usulü derslerinde, ayrıntılı hadis usulü derslerinde de bunları işleyebiliriz. Bir ravi de ilk beş halden birisi bulunduğu takdirde o ravi adalet vasfını kaybeder. Adalet vasfını kaybeden ravinin hadisi ise reddedilir. zaptla ilgili hallerden birine sahip olması halinde ise zapt vasfını yitirir. Gerek adalet, gerekse zapt vasfını kaybeden ravi cerh edilmiş demektir. Evet. Bir sonraki derste merfu hadis. Ne demek? Ve müsnet, muttasıl bu gibi tabirleri görmeye çalışacağız inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfiruke ve etûbü ileyk.